Ayrım 20.
Ya da kirpikleri yırtıcı ve varsenik diye aklı başından gider. Asmalı mescitte sırf bu yüzden çakı gibi bir Ermeni delikanlısını sırılsıklam döver. Athena'yı hatırlamaz bile. Nasıl ki bugün ondan önce hayatına karışmış hiçbir kadını hatırlamıyor. Athena'yı korkutan işte bu. Dansözüm diyor, dans ediyorum diyor. Pek pek kılçık nazlı metresiyim diyor ama o kadar. Barda biraz ileriye giden oldu mu dönük dönük yeşil gözlerin içi kararır, kaşları dolaşık kirpiklerin üzerine iner. Ben diye çıkışır, artistim, bar kızı değilim. Asıl güç olan ikisi arasındaki çizgiyi çekebilmek. Yarın bar kızı, öbür gün Madame Agavni'nin ya da kısık gözleriyle etrafında dolaşıp duran telsiz zürnebin sermayesi olmamak. Athena sinema diye yırtınıyor. Herhangi bir filmdeki herhangi bir rol için neleri ve neleri göze alıyorsa, bunun altında yürek üşütücü ne korkular gizli. Ama kılçık ne bilsin, onun hesabına dahil olan yalnız Athena ile yaşayacağı terli çarpıntılı aşk geceleri, ötesi palavra. İhsan sözünde durmuyormuş. Aferin İhsan'a, atlatıyor. 3 kere mi aramış, 4 kere arasın. İsterse 400 kere arasın, bana ne? Yalnız geceleri istediğim an Athena'yı elimin altında Alesta bulmalıyım. Athena demeliyim, el apedil mu? Tabii Athena sabredemiyor. Her sabah saat 11 dedi mi buzlu mavi soğuğun dumanları arasında yeniden İhsan'ın kapısını çalıyor. Yeniden aynı şaşı ve alaycı herifler aynı küstah karşılıkları veriyorlar. Dublajda diyorlar abla, stüdyoda diyorlar, çalışıyor. İçlerinden birisi gözleri çapaklı biri olan çapkın çapkın ıslık çalıp arkasından laf atıyor. Ah diyor, ye beni ye. Athena Yeşilçam sokağında yerini kaybetmiş bir ünlem işareti gibi şaşkın dikiliyor. Kendi kendine kim bilir kaçıncı defadır. İyi ama diyor, bu adam çağırmadı mı beni? Bir kuşkunun soğuk pırıltısı parmak uçlarında, yoksa atlatıyor mu? Belki bütün öbürleri gibi utanıp arlanmaksızın. Belki atlatmıyor, gerçekten işi çok, gerçekten garajdan bozma stüdyolarda, rutubetli sancılar çeken montaj odalarında, paltosunun eteklerini uçura uçura iş kovalıyor. Günün birinde kısacık boyuyla güdük bir tornavida gibi meydana çıkacak. Athena'nın kolundan tutup spotların, kabloların, dekorların arasına sürükleyecek. Siz diyecek, çete reisinin dostu oluyorsunuz, birazdan polisler evinizi basacak, şimdi bunu haber aldınız ona göre. Ya da sandalyesini devirip fırlayacak, olmuyor, katiyen olmuyor, daha şehvetli, daha kıvrak, daha çarpıcı, içine işlemeli seyircin, ha şöyle. Ve operatörüne emredecek, motor. Oracıkta iki duvarlı bir salon köşesinde Athena ve gözleri uykusuzluktan çakmak çakmak çete reisi 10 metrelik kurdela için yalancı bir korku ve telaş sahnesi oynayacaklar. Hani o günler. İşte Akın, bugün yine 5-6 kişilik bir grup halinde öğle üzere Beyoğlu'na dökülmüşler. At kuyruğu saçlarını fıskiye gibi dimdik tutan iki genç kız. Birisi füzen siyahı, birisi yorgun sarı. Oğlanımsı giyinmiş, saçlarını oğlanımsı taramış, esmer ve yüzü kemikli bir başka kız. Ellerini pantolon ceplerinden çıkarmayan, eğri çeneli, burnu ve İngilizce konuşmasıyla gururlanan, akademili bir oğlan. Savruk bir felsefe öğrencisi, Amerikan tıraşlı, basketçi coşkun. Bir de daima Akın'la beraber dişleri daima ısıracakmış gibi meydanda sanat tarihinden Oğuz. İlkin ekspresle sosisli sandviçe bira tıkınıyor, sonra karga çığlıklarıyla salkım saçak bir sinemayı basıyorlar. Bütün filmler görmeden gözlerinde, bütün şarkılar duymadan dudaklarında hazır. Bobinler boşaldıkça içlerine haklı sayılmış egoizmler, övülmeye hak kazanmış tek ve toplu gangsterlikler doluyor. Sinemada yanlış yaşamayı ve hiçbir işe yaramamayı öğreniyorlar. Sonra hop içlerinden birisi oğlanımsı giyinmiş kısa boylu kız boyalı kaşlarını birer siyah kanat gibi açarak ''Ah diyor canım öyle içmek istiyor ki.'' Oğuz köpek ağzıyla aynı şeyi havlıyor. ''Benim de ulan erkek kızsın be Olcay.'' At kuyrukları kişniyorlar. ''Erkek kızdır.'' diyorlar. ''Olcay ne sandınız ya?'' diyor. ''Erkek kızımdır.'' ''Ya da şimdi mesela bize gider akşama kadar içermişiz.'' diyor. ''Nasıl olsa evde kimseler yok.'' Beyoğlu'nu karma karışık bir akşamüstü kaynaşması içinde bırakıp parmak kapıdan bir taksiye doluşuyorlar. Nefesleri ve tenleri birbirine dokunuyor, birbirini ısıtıyor. Yorgun sarı at kuyruğu kendini basketçinin göğsüne bırakıvermiş. Öbürü burnunu ve İngilizcesini bir halt sanan akademili Berkay'la ağız ağıza. Camlardan üşümüş insanlar ve çıplak ağaçlar geçiyor. Yeşil bir trafik lambası geçiyor, kırmızı bir trafik lambası geçmiyor. Duruyor. Önde Olcay ve Akın yan yana oturmuşlar, sıkışık ve sıkıntılı bir vaziyette cigara yakmaya çalışıyorlar. Oğuz arkada yere oturmuş, felsefeden Sedat'ı bacaklarının arasına sıkıştırmış, dişlerini seramik gibi önüne serip ipsiz sapsız bir şeyler anlatıyor. Neden sıkıntıya sokacakmışım kendimi, neden annem böyle istiyor diye böyle yapacakmışım, neden her seferinde babamın dediği olacakmış, sen Nietzsche'yi okudun mu Nietzsche'yi, Zerdüşt diyor ki, de şöyle bir pasaja rastladım ben. Önde Olcay yine cigarası ağzında adeti üzeri dumanını içe içe işinin çetrefilliğini Akın'ın kulağına döküyor. İnsanları kadın erkek diye kesin çizgilerle ayırmak niye? Sersemce bulmuyor musun? Her kadın kendisine erkek, her erkeğin kendisini kadın hissettiği olmaz mı? Olur pekala. Hele cinsel isteklerin böyle uydurma iki kutupta toplanmak istenmesi düpedüz saçma. Aşkın vücut yapısıyla ne ilgisi olabilir ki? Bir duygudur aşk, bir duygu. Herkes de her istikamete yönelebilen bir duygu. Sınırlanamaz bence. Bunu bir yerde okumuştum ya, hatırlamıyorum. Akın hala sinemayı yaşıyor. Gözlerini yumsa da açsa da sinemayı yaşıyor. Olcay başı hafifçe eğik, Ermeni şoför sanki bir tül perdenin arkasına çekilmişler. Bu yanda teni çilek pembeliğinde, göz kapakları yeşile boyalı, saçları insan vücuduna ait olmaktan çok bir metale aitmiş gibi, soğuk ve anlamsız ışıltılarla dolu iki kadın yıldız onun koluna girmişler. Kulak memelerini öpüp uyuşturucu bir sesle aşk sözleri fısıldıyorlar. Akın onları seviyor, onlarla birlikte düzenlediği hayali seviyor. Hatta bu hayale katılmaya hazır arkadaşlarını seviyor. Olcay diyor, yanımda kim var bil bakalım. Ben varım ya işte. Yok be, sen değilsin, iki kadın, iki sinema yıldızı. Anladım diyor Olcay, cigarasının dumanını yiyor, anladım diyor. İki şahane kadın, tepeden tırnağa. Hem de nasıl, tenleri çilek rengi, saçları pirinç. Olcay'ın bakışları kararıyor, göğüsleri diyor kocaman. Akın, göz kapakları yeşil boyanmış diyor. Olcay, göğüsleri diye tekrarlıyor, kocaman. Hemen arkasından işte geldik diyor. Önce çete halinde bir dükkana uğrayıp içki alıyorlar, vodka alıyorlar, cin alıyorlar, konyak alıyorlar. Olcay rakı almalarının da gerektiğini söylüyor, rakı da alıyorlar. Ayrıca rakı almış olmalarını fevkalade buluyorlar. Paraların hepsini Akın ödüyor, sonra yine çete halinde apartmanı işgal ediyorlar. Olcay onları büyük salona alıyor, arada bir çıkarmayı başardı, kalınca bir geniş sesiyle "Rahatınıza bakın çocuklar" diyor, "evinizdeymiş gibi." Evlerindeymiş gibi rahatlarına bakıyor ve eğleniyorlar. Alkol şaşılacak bir hızla şişedeki sıvı olmaktan kurtuluyor. Bulanık kara bir çift gözdeki açıklanamaz bir istek. Çepçevre siklemene boyanmış bir genç kız ağzındaki titreme. Bir sporcu yumruğundaki öfke haline geliyor. Bunu her zamanki ustalığıyla yapıyor. Hemen hepsi ama en çok Olcay, Akın, Oğuz ve Sedat. İçlerindeki fırın kuruluğundan kurtulmak, duydukları cehennem susuzluğunu gidermek için bardaklarına çabuk çabuk dalıp çıkıyorlar. Herkes elini yüzünü içkisiyle yıkıyor. Sedat ve Oğuz yere oturmuşlar. Bu defa Sedat polis düdüğü sesiyle ötekinin kulaklarını delik deşik ediyor. Nietzsche kim oluyor ulan ha? Kim oluyor Nietzsche? Sen yenilerden kimi okudun bakalım, ondan haber ver. Bırak şimdi tıraşı da söyle. İki satır olsun okudun mu Marlo Ponti'den, Gabriel Marcel'den, inek? Divanda Nil yorgun sarı at kuyruğunu örtü gibi yastıkların üzerine sermiş. Titrek, korkak ve çelimsiz gözleri bardağında Coşkun'un iriliğini ve erkekliğini bu kadar sert ve yağız olarak yakınında duyduğu için ince ince terliyor. Öbürü füzen siyahı Ülkü ise Berkay'la resmen öpüşüyor. Bu el birliğiyle alkışlanıyor. Akın yüzü koyun uzanmış, babasından yürüttüğü keskin profili arada bir bando zili gibi parlıyor. Olcay yanı başında, dudaklarında yine cigarası, yine dumanları içiyor. Akın'ın çapkınlık hikayesini dinleyip soruyor. Peki şimdi tutkun musun bu kıza? Akın bir at gibi kafasını silkeliyor. Kız değil diye düzeltiyor, kadın. Benden birkaç yaş büyük ama ne kadın. Bazen başımı dizine koyuyorum, radyoyu açıyoruz, saatlerce öyle karanlıkta oturuyoruz. Müzik dinliyoruz, ışığı yakınca bir de bakıyorum ağlamış. Burnunu bardağına sokuyor. Onun için diyor, bizim bu kızları tutmuyorum. Çocuk bunlar, üstelik geveze. Halbuki o, bambaşka o. Hem dünyanın beş para etmediğini anlamış, hem kadınca güzel. Ağzı, gözleri, nasıl diyeyim? Olcay'ın bakışları yine kararıyor. Göğüsleri diyor, ya göğüsler? Akın ellerinin üstüne kapanıyor, başını ve 20 yaşını aldığı gibi Güner'in yatağına gidiyor. Kirli, ıslak, insana güven vermeyen bir altın bakkal sokağında bir apartman kapısını 3 kere çalıyor, kendini 3 kere Güner'in göğsüne bırakıyor ve 3000 kere onu babasına, babasının kendisiyle ilgili kuruntularına rağmen bir başka şehre götürmeyi ve orada evlenmeyi düşünüyor. Ortada dolaşan adı bulaşık bir kadın olduğunu bile bile. Olcay Akın'ı boylu boyunca halının üstüne bırakıp pikabın başına gitmiş. Boylu boslu bir kız olmadığı için takındığı erkek tavırları ona adeta büyük geliyor. Olsun, o bir dans plağı koyuyor ve Nil'le dans etmek istiyor. Coşkun onu itiyor ve küfrediyor. Olcay o dakika eksikleniyor işte. Hem utanıyor hem küçülüyor. Sek cin içmeye karar veriyor. Nerede acaba cin şişesi? Öbürleri Nil ve Coşkun, Ülkü ve Berkay sımsıkı birbirlerine sarılmış dans ediyorlar. Koltuklar, masalar, sandalyeler arasında Sedat'ın polis düdüğü sesi müziğin ötesinden çınlıyor. Buradan gideceğim. Köln'de bir arkadaşım var. Mektuplaşıyoruz. Olacak bu iş. Buralarda çürüyeceğim hiç olmazsa. Oğuz kesik kesik havlıyor. Asıl İspanya'ya gitmeli. İspanya'ya. Kızlar anlıyor musun? Bıldırcın gibi dökülüyormuş. Olcay tekrar geldi, Akın'ın yanı başına oturdu. Bardağına doldurduğu cini kokluyor, adam akıllı bilenmiş simsiyah gözleriyle kendini Coşkun'un kollarına salıvermiş dans eden Nil'e bakıyordu. Nihayet ıslıklı bir sesle dişlerinin arasından sövdü, keveste. Oysa Akın başını Güner'in dizine koymuş, öylece duruyor. Kuyruğuna bağlanmış bir köpek leşi sürüklediği bu hayatı hiç sevmediği besbelli. Bir bakıma ona fena halde bol geliyor bu hayat. İçinde dolaştığı uzay ve zaman ona bol geliyor. Her işini bitirdikten sonra daima ne yapacağını kestiremediği uzun ve bitmez tükenmez saatler kalıyor elinde. Sinema, içki, resim yapmak, tiyatro, lüzumlu lüzumsuz flört, Güner sanat tartışmaları, bütün bunlardan sonra yine de bomboş odalar gibi büyük büyük yankılanan bir zaman boşluğu. Hiçbir bağ tanımamak, hiçbir sorumluluk duygusunun altına girmeyi düşünmemek, yanlış tutulmuş düpedüz kargaşacı bir özgürlük fikrine saplanmak, onu ve dostlarını eninde sonunda tutkuların ve zaafların tutsağı etmiş. Acı lüzumsuzluğunun farkına vardıkça Güner'le birlikte yaşayacağı bir ıssız ada hayalini dokuyup geliştirmeye çalışıyor. Dünyanın herhangi bir köşesinde değil mi mutlaka böyle bir ada kalmıştır. Olcay, hiç dinlesene kız, kalmamış mıdır böyle bir ada? Bir ben bir de Güner, iyi mi, yalın ayakta dolaşacağız, Hindistan cevizi toplayacağız. Bazen Oğuz'u bir balık pazarı meyhanesinde kıstırıyor. Para diyor sıfır, bilmem neremden aşağı. Babam kuşun biri sanıyor ki mektebi bitirdim mi tamam yanında çalışmaya başlayacağım. Yok öyle hikaye, mektebi bitirmeyeceğim ki, neden kendimi sıkacakmışım. Onun kazandıklarını yedi ceddimiz yesek bitiremeyiz. Bir de vakit vakit lüzumsuzluğunu fark etmese, fark ediyor. Hatta bazen öbürleri de fark ediyor. Oğuz, en çok da Sedat. Bu yüzden varlıklarını hiç değilse görünür bir amaca bağlayabilmek için hepsi sanatçı geçiniyorlar. Bunun da yetmediği, yine de kendilerini insanların çapraşık hayat münasebetleri içinde olumlu sayamadıkları, işleri sıra birbiri ardınca patlayan can sıkıntısı nöbetlerinden belli. Akın başını Güner'in dizinden kaldırıyor. Burnunun dibinde harıl harıl cigarasının dumanını yiyen Olcay'ı görüyor. Kendine mi Güner'e mi yoksa Olcay'a mı söylediğini kestiremeden, dünyanın işleyişine, insanlığın hayatına katılmıyoruz diyor. O kadar katılmıyoruz ki şimdi şurada hepimiz ölsek yarın bu şehirdeki işlerin hiçbirisi aksamaz. Oturduğu yerden Sedat bu lafı duyuyor. Evet diye yapıştırıyor çünkü biz zaten namevcuduz. Oğuz'un porselen beyazı dişleri boşlukta parlıyorlar, toplumsal anlamda diye düzeltiyor. Olcay'ın derdi başka. Şimdi arabamız olsa Boğaz'a giderdik, içkilerimizi alırdık, doğru Tarabya'ya. Akın tekrar at gibi başını silkeliyor. Arabamız yok mu? Telefon ederim, şimdi gelir. Olcay saçlarını tarıyor. Hadi öyleyse et diyor, gelsin. Yine o zaman zaman çıkarabildiği kalın ve genizden gelen sesle, çocuklar diyor, Boğaz'a gidiyoruz Tarabya'ya. Ayrıca dur bakalım, bu soğukta neden Boğaz'a gidiyoruz? Pekala eğleniyorduk ya. Ben bir yere gidemem, biraz sonra mutlaka... Bırak şimdi oyun bozandığı, nasıl olsa öldü bugün. Dün ölmedi mi, yarın ölmeyecek mi? Neden Emirgan'a gitmiyoruz, nargile içerdik. Yok deve, kadınlar nargile içmez. Sana ne oluyor be? Ya öbür güne ne buyurulur, o da öldü mü? Okey Şerif, ölüler konuşmaz Şerif. Onlar ipsiz sapsız laflarla birbirine dolaşa dursun. Akın emekleyerek telefona kadar uzanmış numarayı çevirmişti. Önce karşısına Çekoslovak başkonsolosluğu çıktı. Ağır bir erkek sesi Fransızca ne istediğini sordu. Akın şaşırdı. Özür dilemeyi bile akıl edemeden sövdü ve düğmeye bastı. İkinci defa gözlerini dört açarak numarayı düzenledi ve babasını buldu. Aa, Beyoğlu'nda ışıklar yanmış, vitrinlerde floresan lambaların çiğ aydınlığına bulanmış insan etleri, kadın butları, otomobiller kıç kıça vermişler. Taksim'den tünele uzanıyorlar. Sinemalar kusmuş, taranmamış, kirli ve iştahlı bir kalabalık enine boyuna açılıyor. Nokta nokta pastanelere, meyhanelere, birahanelere benekliyor. Fevkalade tıraş olmuş briyantinli serseriler, çirkin çirkin tüküren okul kaçakları sinema geçelerini tutmuşlar. Bilet kara borsası açılmış, sokağın başına gözleri kayıp, eldivenleri yırtık, burnu kızarmış müvezzi, çığlık çığlık. İstanbul Ekspres, son saat, gece. Daha sonra cılız ama gayet şık bir delikanlı Athena'nın omuz başında. Athena diyor, Kalispera, yazı mı Tura mı? Athena oyunu hatırlıyor, gülerek Tura diyor, her zaman Tura. Daima aynı şeyi oynuyorsun diyor delikanlı, kaybedeceksin Athena, bazen yazı demek lazım, bazen Tura. Elini uzatıyor, kavuşuk iskarpinli, deve tüyü paltolu, güderi eldivenli bir çocuk. Gözünde Allah bilir neden güneş gözlükleri, Athena elini sıkıyor, nasılsın diye soruyor Sulhi. Sulhi Baylan'da camlı masalardan birine oturur oturmaz bir cigara parlatıyor. Cebinden kötü basılmış, mürekkebi bulaşık, çok resimli bir gazete çıkarıp Athena'nın önüne atıyor. Bunu çıkarıyorum diyor, 6 aydır, yeni yıldızlar lanse ediyorum. Şu kapaktakine bak, nefis bir parça. Yakında başrollerde göreceksin, şaşmaz. Üç film şirketiyle anlaştık. Ben onların filmlerini reklam ediyorum. Ama nasıl, rastgele mi? Yok. Makale yazıyormuş gibi gizlice. Onlar da benim bulup çıkardığım kızlara rol veriyorlar. Sen biraz daha sabredebilseydin. Athena cigarasının dumanlarını seyrediyor. Bunlar diye düşünüyor, eski masallar. Sully pis yağlı kaşlarını pırıl pırıl kaldırıyor. Ne münasebet, ben senin her hafta bir resmini basıyordum. Adım duyuluyordu. Ne ama gözün önündeydin. Ne oldu? O herif sana buldu değil mi roller? Ayrılalı neredeyse bir sene oluyor, hala bıraktığım yerde otluyorsun. Athena'nın içinden gizli görünmez bir su akıyor. Bir yıl önce, 12 ay önce, yine böyle soğuk, yine böyle camları dumanlı bir İstanbul ortasında, Athena ve Sulhi kol kola. O zamanlar bu sıska ve manken gibi şık delikanlının uydurma Çernen Çöpten gazetesiyle kendisini meşhur edeceğine inanıyordu. Sulhi öksürüklü, daima burnu akan, gözleri bozuk bir genç. Athena sıkı dokunmuş, karanlıkları darmadağın ederek kütür kütür dans eden sıhhatli, ihtiraslı bir kız. İkisini olsa olsa gazetecinin günün birinde Athena'yı basamak olması bağlayabilir. Oysa bir gece kılçık Nazım suni ipek kaşkolunu sümüklü böcek gibi yerlerde sürüyerek bara gelir. Athena'yı görür görmez balta olur. O dakikadan bir dakika sonra Sulhi kumarı kaybetmiştir. Kazım'ın orada mı dans ediyorsun yine? Athena hayır diyor. Nazım bana bir rol buldu. Yakında film çevireceğim. Sen de şaşacaksın. Sulhi boğulacakmış gibi katıla katıla öksürüyor. Kimmiş diye soruyor seni angaje eden patron. Pek merak ettim. Biz duymadık ya, böyle bir şey olsa kaçmaz. Ertesi gün duyarız. Athena çayına şeker atıyor ve sayıyor. Ena diyor. İhsan Bey diyor, şirketin adını unuttum. Ha, Cüce İhsan mı? Sulhi'ye bakarsan rejisör İhsan Palavracı'nın biri. İşi gücü galiba kendisinin de inandığı tumturaklı yalanlar söylemek. Onu bunu dolandırmak. Piyasada kazıklamadığı adam kalmamış. Bütün artistlerle stüdyolara borçlu. Üstelik sinemadan anlamaz. Şarlatan. Sulhi gözlüklerinin arkasından sarsıla sarsıla konuştukça Athena'nın sinirleri şemsiye telleri gibi geriliyor. Kıskanma vre diyor, kıskandığından söylüyorsun. İçi sıra hepsi doğru olabilir diye kuruyor. Tepeden tırnağa doğru olabilir dedikleri. Bana randevu verdi, atlattı. Sulhi neden kıskanayım Athena diyor. Ben duyduğumu bildiğimi söylüyorum. Seninle o kadar hatıramız var. Gazetesini açıp bir yazı gösteriyor. Yoksa bak herifi nasıl göklere çıkarmışım, parasından değil mi? Athena eğer diyor dedikleri gerçekse... Birkaç gecelik hayal imparatorluğu, gala geceleri, suareler, büyük ve ışıklı afişler, loş, sıcak ve Maroken sinema antreleri, paldır küldür yıkılıyor. Sulhi ama diye onu avutmaya çalışıyor. Sen kesme ümidini, belli olmaz, bakarsın. Hem bak, geçenlerde Cüce İhsan bir kız angaje etmiş diye duyduk. Tamam, tamam, hatırladım şimdi. Athena'nın gözleri yemyeşil aydınlanıyorlar. Hani diyordun ki, ama kız Rita'ya benziyor demişlerdi, onun için. Rita'ya mı, kim Rita? Sulhi mendilin içine tükürerek, Rita Hayworth canım dedi, senin ona benzer yanın var mı? Evet, evet, Athena kılçıkla beraber merdiven altından çıkmıştı. Rejisör İhsan, Amerikan barın önünde ağzı kulaklarına varmış Gilda ile konuşuyordu. Onları görünce nasıl kasılmıştı Gilda? Rejisör ise tam tersine onu hemen bırakmış ve Athena'ya dönmüştü. Athena'nın kafasında bir sürü soru. Olabilir mi? İmkanı var mı? Beni bırakıp Gilda'yı seçer mi? Seçerse neden seçer? Benden güzel değil ki Gilda. Dans etmesini de bilmez. Öyleyse o gece neden bizden gizli onunla konuşuyordu? Neden kaç gündür bir türlü onu kıstıramıyorum? Sulhi'ye bana dedi bir cigara ver. Ve sordu. Adını öğrendin mi bu kızın? Rita'ya benziyormuş hani. Öbür omuzlarını kaldırdı. Yo, belki de sensin. Biraz makyaj filan pekala olur. İstersen öyle bir resmini çekelim benim gazeteye. Kapağa koyarız. Bir gün bana gel ama evime. Çıkarken Athena, bırak vre Sulhi diyor, ben şimdi kendi dalgama düşmüşüm, sen kalkmış ne diyorsun? Sulhi elini öpüyor, iyi etmedin diyor beni terk etmekle, hep tek tarafa oynuyorsun, yürümez böyle. Hem yazı hem tura diyeceksin, hem ben hem o. Ne mani var, herkes öyle yapıyor, herkes iki tarafa oynuyor. Athena kafası karmakarışık, ekspresten birkaç sandviç sardırıp arka beyoğlundaki karanlık pansiyonuna gitti. Gilda ansızın gözlerinin camına çizilmişti. Saçları kıpkızı şarap tortusu halinde omuzlarına akmış. Kulağının tekinde küpe, dişlerinin arasında ince uzun ve kırmızı ağzı. Burun deliklerinde mavi mavi kımıldayan cigara dumanları. Olabilir mi bu? Şimdi gideyim diyor. Neredeyse kılçığı bulayım. Ona hesap isteyeyim. Nedir bu laflar, öğreneyim. Oysa kılçık gece yarısından önce görünmez. Radyodaki müzik o açlıktan biraz sonra biter. Kısa bir yağmur sessizliği geçer, arkasından yumuşak sesli bir spiker, Edo Athena diye başlar, Etnikon programa. Athena kalkıp radyoyu kapamıyor, spikerin hızlı ve yumuşak Rumcası odasında bir yarasa telaşıyla dolaşıyor. Şu anda zaman zaman duyduğu önüne geçilmesi imkansız pişmanlığı duyuyor yine. İki yıl önce saray sinemasına gelen Elen operetinden bir adam papuç büyüklüğündeki bir yaprak çıkarısını sıra sıra ona elverişli bir iş teklifi yapmıştı. Kabul etmeliydi bu teklifi. Şimdi belki Kıbrıs'ta olacaktı, belki Girit'te, belki Midilli'de. Tanımadığı hırçın ve maden kömürü gözlü seyirciler her gece salya sümük onun sırasını bekleyeceklerdi. Athena deyip deyip tepineceklerdi. Athena. Oysa Sulhi, oysa Kılçık Nazım, oysa Bekir. Evet, hatta Bekir. Belki o bütün bunların en namuslusu, bir kere şüphesiz en güzeli. Barda masaların herhangi birinde oturuyor, başını duvara dayıyor, dudakları dişlerinin beyazlığı, saçlarının o dağınık, o sarışın pırıltısı, her kadının içinde bir rüzgar döndürüyor. Parlak Bekir, eğer o sağlam bir baltaya sap olsa bu gençliği ve yakışıklılığıyla kim bilir ne müthiş bir adam olurdu. Kılçık duymasın bunları, kızar delirir, kıskançlıktan kuduza döner. Dönsün, ne yapalım? Neredeyse senesi geliyor, hala artist olacağız. Hani herkesi tanıyordu, hani bugün istese bana kıyamet gibi rol bulurdu. Bir yılda bula bula ihsanı buldu çıkardı, o da beni atlatıyor. Ekşi ekşi ter kokan koca ayaklı Gilda şiftesinin peşinde dolaşıyor. Ben haksız mıyım? Kızarsam, söversem haksız mıyım? Hatta bırakıp Kılçık'a gitsem, başımın çaresine baksam. Daha geçenlerde Bekir bir rol uydurdum demedi mi? Neden yalan olsun? Belki doğru. Belki gerçekten benim için bir şeyler yapmak istiyor. Neden Kılçık'ın korkusundan çocuğu tersleyip durayım? Sandviçlerini yiyemedi. Bir sürü sigara içti. Sonra hazırlanmaya başladı. Spikerin sesi kulaklarında yanıp yanıp sönüyordu. Etnikon programa, Nikon programa, kon kamera. Seyit Sabri firmasının Samsun'a henüz gelmiş olan Doğu Karadeniz temsilcisiyle konuşuyordu. Telefonda Akın'ın sesini duyar duymaz yüzü yumuşadı. Sanki profili eridi ve aktı. Sen misin Akın dedi. Hayrola yavrum, arabayı mı? Ne zaman? Peki yavrum. Yok canım, ben taksiyle giderim. Yalnız gecikme, iyi mi? Sonra iç telefonla kapıcıyı aradı, şoförü buldu, gidip Akın'ı ve arkadaşlarını Boğaz'a götürmesi için emir verdi. Her zaman olduğu gibi bu defa da oğluna ait olan iş bütün işlerin önüne geçmişti. Akın meydana çıktı mı Seyit Sabri'nin gözünde para dahil bütün dünya varlıkları önemini kaybediyor, gözü hiçbir şeyi görmüyordu. Beceriksiz bir baba gülüşüyle o sürgündeki kral ciddiyetini berbat ederek karşısında oturan adama, oğlum dedi ve ilave etti, fevkalade bir çocuktur. Allah bağışlasın. İktisat fakültesinde okuyor, ikinci sınıfta, bitirsin Amerika'ya göndereceğim. Şu işlerin püf noktasını iyice kavrasın istiyorum. Sonra burada beraber çalışacağız. O hiçbir şeyde, hiçbir şekilde aldanmıyor ya, oğluyla ilgili her şeyde, her şekilde aldanıyor. Oğluna inanıyor, oysa yalan söylüyor oğlu. O Akın'ı uysal, yumuşak başlı, biraz tembelce, çocuklu hastalıklı geçtiğinden oldukça zayıf, fakat iç yapısı sıkı ve sağlam dokunmuş bir çocuk sanıyor. Oysa Akın onunla oynadığı kötü ve heyecansız komedinin dışında bütün tembel öğrenci tutkularına tutulmuş, iradesi zayıf, tembel ve en kötüsü iç örgüsü hiç örülmemiş ya da kötü örülmüş bir çocuk.